Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak programımızda Taha Kılınç'ın kaleme aldığı Kurabiye Çocukları başlıklı yazıyı sunacağız. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda telefonla konuştuğumuz bir kardeşim, tanıdık bir ağabeyinin siteminden söz etti. Siz de tam kurabiye çocuğu oldunuz demiş ona. Elinizden hiçbir şey gelmiyor, kurban kesemezsiniz, kendi başınıza bir iş göremezsiniz. Neden böylesiniz? Arkadaş bana bu cümleleri aktarırken iki küçük baş hayvanı henüz boğazlayıp derilerini üzmüş, etleri de parçaladıktan sonra ellerimdeki kanı yeni yıkamıştım. İşittiklerimle o anki halimi kıyaslayınca güldüm ister istemez. Kullanılan terim uzun süredir zihnimde dönüp duran bir tespiti ve çerçeveyi net biçimde tanımlama noktasında ilaç gibi geldi. Kurabiye çocukları olmamalıyız. Evet, tam da bu, ama neyi kastettiğimi biraz genişçe açıklamam lazım. İstanbul içinde ve dışında her vesileyle genç arkadaşlarla bir araya geliyorum. Bazı haftalar günde 3-4 ayrı toplantı ve hasbihal şeklinde de gerçekleştirdiğimiz bu yoğun buluşmalarda bizi, ahvalimizi, Müslümanları ve İslam dünyasının genel gidişatını müzakere ediyoruz. Sorular, sorgulamalar, yorumlar arasında bazen öylesine cevval, öylesine dertli ve derin simalarla karşılaşıyorum ki bütün bu yorgunluğa kesinlikle değer diye düşünüyorum. Genç arkadaşlar, hasbelkader bana neyi nasıl yapalım, nereden başlayalım diye sorduklarında onlara adım adım ilerleyebilecekleri somut ve yakın hedefler içeren, kolaydan zora doğru açılan bir izlek sunmaya çalışıyorum. Artık uzaklarda kalmış, erişilmez ve ulaşılmaz misaller yerine günümüzden ve çevremizden örneklerin, gençlerin daha çok dikkatini çektiğini gözlemliyorum çünkü. Tarih okumalıyız diyorum mesela. Geçmişimizi bilmezsek, bugünü anlamazsak da geleceğimizi kestirip istikbalimize hazırlanamayız. Resulullah Efendimiz'in hayatından başlayarak İslam tarihini avucumuzun içi gibi bilecek noktaya gelmeliyiz. Nasıl ki en yakınlarımızın ve sevdiklerimizin hayat hikayelerine dair zihnimizde boşluk ve kopukluk yoksa, Efendimiz'den itibaren tarih boyunca önümüzde yürüyen bütün güzel insanların hayatlarına dair de boşlukları kaldırmalı, onlara çok daha yakından bakmalıyız. Sonra devam ediyorum. Tarih okumaları ömür boyu sürecek bir eylem. Okunup bitmekle tarih anlaşılmaz. Her gün birbirinden kaliteli ve derinlikli kaynaklar yayımlanıyor. Hepsini zaten ömrümüz boyunca okumamız mümkün olmayacak. O zaman ihtiyacımıza göre bir plan çıkarıp ona titizlikle uymak en doğrusu. Zihnimizde İslami kronoloji ile ilgili ana boşluklar doluncaya kadar. Tarih okumalarıyla at başı gidecek ve hep sürecek bir eylem olarak İslam'da derinleşme başlığını da şöyle izaha gayret ediyorum. Hamdolsun Rabbimizin bize verdiği ibadetle ilgili vazifeleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Tesettürümüz kadın erkek her iki cins için de namazlarımız, infaklarımız, farzlarımız, nafilelerimiz. Hepimizin kendine göre bir temposu ve çabası var. Elhamdülillah. İslam'da derinleşme derken kastettiğim bundan biraz daha farklı bir boyut. Örneğin çocuklarımıza Kur'an öğretecek yetkinlikte bir Kur'an bilgimiz ve eğitimimiz var mı? Namazlarımızı kılarken namaz sureleriyle mi yetiniyoruz, yoksa ezberlerimizi çoğaltmaya bakıyor muyuz? Erkeklerimizden kaçı kurban kesebilir, cuma namazı kıldırabilir? Erkeklerimiz evlerinde eşlerine, çocuklarına, ailelerine namaz kıldırabilecek yetkinlikte mi? Kadın erkek fark etmez, mecbur kalsak bir cenazeyi yıkayıp kefenleyebilir miyiz? Meselenin önemine binaen konuyu biraz daha açıyorum sonra. Resulullah Efendimiz sahabeyi yetiştirirken onları bütün boyutlarıyla eğitti. Hepsi birer muallim ve muallime, hepsi hini hacette kritik birçok vazifeyi yerine getirebilecek şekilde donanımlı, hepsi dört başı mamur insanlardı. O yüzden gittikleri her yere kendi işlerindeki dünyayı götürüp oraları mayaladılar ve yeşerttiler. Biz bugün Müslüman olarak deyince hem İslam'ın muamelata dair birçok hususunu uygulamaktan aciziz hem de adeta steril hale getirilmiş bir din yaşıyoruz. Kurban bayramlarında etle ve kanla uğraşmıyoruz. Vefat durumlarında ölümün soğuk yüzünden mümkün olduğunca kaçıyoruz. Çocuklarımızın eğitimini profesyonel hocalara terk etmiş durumdayız. Müstahkem kaleleri andıran korunaklı evlerimizin içine kapanmış, adeta fanusların içinde yaşıyoruz. Dışarı çıkalım, sahaya inelim, uygulamaya girişelim, kurban keselim. Yakınlarımızın ve sevdiklerimizin cenazelerinde işi ele alalım. Kadın erkek hepimiz asgari ilmihal bilgilerini edinelim. Cep telefonlarımızın bizim yerimize Müslüman olduğu şu garip çağda İslam'ımızı yeniden keşfedelim. İslam'ımızı bu yönüyle yeniden keşfetmek zarureti hayata daha güçlü hazırlanmak için de gerekli. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Bakın mesela Suriyeli kardeşlerimize. Hiç ummadıkları bir savaş imtihanıyla karşı karşıya kaldılar. En yakınlarını ve en sevdiklerini elleriyle toprağa gömdüler. Her şeyi yaşayarak gördüler ve öğrendiler. Herhalde hiçbiri birkaç sene öncesine kadar böyle bir akıbet öngörmezdi. Bizim de hayatın türlü imtihanlarına ve fırtınalarına çok yönlü olarak hazırlanmak mecburiyetimiz bulunuyor. Ardından kardeş nasihatlerine sıra geliyor. Kur'an'ı düzgünce yüzünden okuma konusunda eksiğimiz varsa bugünden tezi yok o eksikleri tamamlayalım. İlmihal bilgilerimizi gözden geçirelim. Çocuklarımızın muallimi, muallimesi olmaya kendimizi alıştıralım. Camilerde iştirak ettiğimiz vakit namazlarının yanında mümkün mertebe evlerimizde ehlimize de cemaatle namaz kıldıralım ki çocuklarımız bizi imam bellesin. Kurban kesme ve diğer maharet isteyen pratik konularda cesaretimizi artıralım. Bilen birilerinden bu işlerin inceliklerini öğrenelim. Artık bu kabil konuşmaları yaparken girişte sözünü ettiğim kavramı da kullanacağım rahatlıkla. Kurabiye çocukları olmayalım. İslam'ın emirlerini bizzat içtenlikle ve yorularak yapmakta Resulullah Efendimizin sünnetine dahil. Kendi kurbanını kendi kesen, yakınlarının tekvin ve defin işleriyle ilgilenen, ailesine muallimlik yapan, birçok vesileyle minbere çıkıp Müslümanlara seslenen, hayatın tam ortasında ve içinde bir peygamberin ümmetiyiz. Bu konformizm, hayata karşı bu mesafe, doğallıktan bu uzaklaşış, bu hijyenik ve histerik Müslümanlık, İslam'ın bazı alanlarını din adamlarına bırakıp köşeye çekiliş, çocuklarımızın eğitiminde gösterdiğimiz bu çekingenlik ve ürkeklik bize yakışmaz. İslam'ı derinlemesine bilmenin, anlamanın ve yaşamanın bir branşlaşma ve meslek meselesi olmadığını, aksine bunun hepimizin boynunda bir borç olarak durduğunu anladığımız gün, felaha ve ıslaha bir adım daha yaklaşmış olacağız. Fertçe ve ümmetçe. Taha Kılınç'ın Kurabiye Çocukları başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Ayşegül Öztoprak imzalı Beden başlıklı yazıyı sunacağız. Hayatımda bir defa ölü gördüm. Naaşı uzun bir yolculuğa hazırlanıyordum. Dünyanın kirinden arındırılacaktı birazdan. Toprağın toprağa hasretinin bitmesi, toprağın vuslat vakti gelmişti. Özenli bir telaş başladı. Ben de gördüğümün ne olduğunu anlamaya çabalıyordum. Hürmetle tanıdığım o büyüğüm, aklını yitirip namazını, zikrini yitirmeyen o insan önümde yatıyordu. Kızları yanındaydı. Yapılacak ne vardı, bir daha asla dünya gözüyle göremeyeceğimiz insandan nasıl ayrılınması gerekiyordu? Bu soruların içine dalmıştım. Gasil suya açtı. Mevta'nın kızı suya değdi. Su çok soğuk, deyip ağlamaya başladı. Ölünün yanında kimse ağlamıyordu o ana kadar. Ben birkaç kere gözümü sildim. Tamam ama ona ağlamak denmez. Ona anlamamak denebilir belki. Belki de anlamaya çalışmak. Soğuk suya ağlayan hanım bana Yunus Emre Hazretleri'ni hatırlattı. Ne demişti? Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk suyla yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Soğuk suya talip olmanın ne demek olduğu bana anlatılmıştı. Bu ders için oradaydım belki. Ölüye bir faydam dokunmayacak ama onun ölümü bana dokunaklı gelecekti. Bu ölümden, bu dokunaklı sahneden bir hafta sonra cenaze merasiminde bulunan biriyle karşılaştım. İyi misin dedi ve ekledi. Pazar günü çok da iyi gözükmüyordun. Senin kötü etkilendiğini düşünüp üzüldüm. Ben de etkilenmişim dedi. Birkaç gece boyunca onu sürekli gördüm. Samimiyetle halimi soran bu insana şöylece içimi açıverdim. Ben ölümü anlamıyorum. Ne anladı bundan bilmiyorum. Ben de bu cevabı vermekten ne anladım onu da bilmiyorum. Ama orada olanı biliyorum. Hürmetle tanıdığım o büyüğüm, aklını yitirip namazını, zikrini yitirmeyen o insan önümde yatıyordu. Hareket etmiyordu. Vücuduna değdim, soğuktu. Bunun farkına vardım. O an biraz daha hayata tutunmak için bir nefes aldım. Derin bir nefes. Onun dışında herkes nefes alıyordu. Hatta belki birimizin verdiği nefesi diğeri alıyordu. O ise havaya karşı iştahsızdı. Suyun sıcaklığını ve susuzluğunu umursamıyordu. Oradaydı, görüyordum. Fakat bizimle ilişki kurmuyordu. Havayla ve suyla kurmadığı kadar. Gül suyunu istedi gasil. Gidip getirdim. Onun kokusunu duymuyordu galiba. Duysaydı nefes alma iştahı artardı belki. Belki de iştahla koştuğu daha güzel bir gülistan vardı. Ben görmüyordum. Kızının sesini umursamıyordu. Belki kendisini çeken çok daha güzel bir ses vardı. Ben anlamıyordum. Gördüğüm şey onun nefes almamasıydı. Bedeni en temel ihtiyacını terk etmişti. Ve anlamadığım bir şey daha. Nefes bedenin ihtiyacı iken, ruh gidince neden nefesten bile geçer beden? Neden beden? Ayşegül Öztoprak imzalı Beden başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak bir mülakatı paylaşacağız. Abdullah Tivnikli ile yapılan son söyleşi Bereketli Bir Hayatı Yaşamak başlıklı Yusuf Temizcan imzalı mülakatı aktarıyoruz şimdi de. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım ve hep dava adamı olmak istedim. Bu ifade, Abdullah Tivnikli abiyle son görüşmelerimizden geriye kalan önemli bir cümle değil, aynı zamanda her şeyin özeti gibiydi. Hazırladığımız hatıra kitabı vesilesiyle uzun soluklu söyleşilerimizden tadımlık bir kısım sunmak istedim sizlere. Nerede doğdunuz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Erzurum'da 8 Mart 1958 tarihinde sabaha karşı dünyaya gelmişim. Benden 4 yıl önce merhum abim Fahrettin Tivnikli doğmuş. Bir de benden küçük kız kardeşim Zeynep var. Onunla da aramda 4 yaş bulunuyor. İkiz çocuk olarak doğmuşuz aslında. İkiz kardeşim 3 aylıkken vefat etmiş. Babam Sıddık Bey, annem Hatice Cahide Hanım. Babamın babasına Limoncu Dede Bey derler. Dedem büyük bir tüccarmış o zaman. Babamın annesi de Tivnik köyünden. Soyadımız bu köyden geliyor. Babamın dayısı ki ondan epeyce bahsetmeye çalışacağım Hacı Faruk Bey, bizim için esas dede Hacı Faruk Bey'di. Hacı Faruk Bey'in yanında mı büyüdünüz, o yüzden mi dede gibi diyorsunuz? Evet, neredeyse onun elinde büyüdük diyebilirim. Bizim için dayı, amca, abi değil, dedeydi. Dede olarak onu bildik. Kendisi alim bir zatmış. Erzurum'un merkezindeki Lala Paşa Camii'nde vaaz verirmiş. Soyadı kanunu çıktığında soyadı Katvanlıoğlu olmuş. Bir reddiye kitabı var ama kaybolmuş, bulamadık. 1953'te vefat etmiş. Mezarı Tivnik köyünde. Allah gani gani rahmet eylesin kendisine. Ömer Nasuhi Bilmen'in teyzezadesidir. Ömer Nasuhi Bilmen malumunuz Cumhuriyet döneminin çok önemli bir alimi. İstanbul Müftülüğü ve Diyanet İşleri Reisliği yapmıştır. Ve hazırladığı çok kıymetli ilmihal ve ayrıca Türkçe Kur'an meali bugün Türkiye'de hemen her evde vardır. Birlikte mi okumuşlar? Hacı Faruk Bey ile Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul Fatih'te medreselerde birlikte okumuşlar. Osmanlı'nın son zamanları, Cumhuriyet'in ilk yılları. Medrese eğitimi tamamlanınca Ömer Nasuhi Bilmen İstanbul'da kalmış, ardından Diyanet İşleri içinde yükselmiş. Hacı Faruk Bey ise Erzurum'a dönerek aldığı eğitimle öğrenci yetiştirmeye niyet etmiş, medrese açmış. Nasıl bir medrese bu? Bizim aile geleneğimizde ilim ehli kimseler epey varmış. Bunu dikkate aldığınızda zaten bizim için her yer eğitim alanı. Büyük bir evi vardı Hacı Faruk Bey'in. Orayı medreseye dönüştürdü. Onlarca, belki yüzlerce talebe yetişti buradan. Erzurum o dönem ilmi anlamda oldukça münbit bir yer anladığım kadarıyla. Çok münbit, son devir alimlerinin çoğu orada. Erzurum'un o kucaklayıcı ve kuşatıcı ikliminde, Müslüman halkın sahiplenmesiyle yetişmiştir. Havası soğuk olsa da Erzurum'un insanı çok sıcakkanlıdır. Bugün de böyledir. Bu dinin koruyucu, kollayıcılarından olmuşlardır. O yüzden Erzurum insanının inancı sağlamdır. Sonraki yıllarda Erzurum'da kurulan Yüksek İslam Enstitüsü de önemli bir hizmet görmüştü. Çok alim, vaiz, müftü çıktı oradan. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bizim bu bahsettiğim evde olan hem medrese hem de tekkeydi. Onun da altını çizmek lazım. Sadece ilim değil, irfan ve tasavvuf da var. Osmanlı'dan gelen gelenek, tekke ve medreseleri hep bir arada götürebilmiş önemli bir tecrübe. Kesinlikle. Biz de naçizane bunun devamına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz o köye, Tivnik Köyü'ne proje imam hatip yaptırıyoruz. Yetenekli çocuklara burada eğitim verip hafız yapacağız nasip olursa. Yanında yurdu olacak, hem ilim hem de irfan öğrenecekler. Niyetimiz tertemiz nesillerin yetişmesine ufak da olsa katkımızın olması. Küçük Çamlıca'da Çilehane'nin hemen altında bir okul var. İbrahim Halil Çağlar orayı ticaret lisesi olarak düşünmüş. Ben gel buraya proje imam hatip yaptıralım. Hepimize de sadakayı cari olsun dedim. Sonra orası değişti, imam hatip oldu hamdolsun. Çocukluğunuzda ev ortamı nasıldı? Abim Fahrettin Tivnikli ile ilişkim çok iyiydi. Çoğunlukla erkek kardeşler pek iyi geçinemezler bilirsiniz. Bizde o yoktu. Sevgi ve muhabbet vardı. Ailemizin olumlu anlamda etkisi elbette bu noktada çoktur. Babam çocuklarına ve özellikle bana karşı çok şefkatli ve sevgisini gösteren biriydi. Bazı babalar görüyorum, hem bizim neslimizden hem de bugünkü nesilden çocuklarını çok sevseler bile otoriteleri zayıflar endişesiyle bunu göstermekten kaçınıyorlar. Bu yanlış. Baba hem otoriter olmalı hem de sevgisini göstermekten evlatlarını mahrum etmemeli. Abiniz Fahrettin Bey ile ilişkiniz çok iyiydi diyorsunuz. Biz abimle hayatımız boyunca ayrılmadık. Hep beraber yürüdük. Yürüyüşümüze birbirimizi ortak kıldık. Birbirimizden güç aldık. Omuz omuza verdik daima. Kardeş olmanın yanı sıra dava arkadaşıydık. Dava arkadaşından kastınız nedir? Biz birlikte Milli Mücadele Birliği'ne girmiştik. Orada dava arkadaşlığımız da olmuştu. O dönemin önemli gençlik yapılanmasıydı Milli Mücadele Birliği. Ben gençlik teşkilatında koşturdum bir süre. 53 sene abimle birbirimizi hiç kırmadık. Anlaşamadığımız şeyler olabilirdi ama kırılmaz ve kırmazdık. O bir şey isterse yapardım genelde. O da benim istediklerimi yerine getirirdi. Her işimizi istişareyle yaptık. Bunun altını çizmek isterim. Ben istiyorum, o halde o olsun mantığımız olmazdı. Abim merhametli ve şefkatliydi. Sadece bana karşı değil, ailesine, çalışanlarına, dostlarına, o an muhatabı kimse ona karşı öyleydi. az bulunan bir insandı. Ticaret yapıyorduk sonuçta. Ticarette mutlaka menfaat, çatışma oluyor. Herkes farklı düşünüyor ama Fahrettin abimle sorun yaşamadım. Bir de dava şuuru bizi bir arada tuttu. Söyleşinin hikayesi. Abdullah Tivnikli abimiz de yaklaşık 3 aydır hatıralarını kitaba dönüştürme niyetiyle mütemadiyen Beylerbeyi'ndeki evinde bir araya geliyorduk. Bazen haftada 3 kez görüştüğümüz oluyordu. Ses kayıt cihazını çalıştırıyor ve sorularla onu açmaya çalışıyordum. Kendisi en başta hiç istemedi böyle bir işe girişmemizi. Ben demekten, şöyle şöyle yaptım demekten hiç hoşlanmıyor. Tasavvuf da bizi bu konuda uyarıyor demişti. Ama biz Süleyman Ragıp yazıcılarla kendisini epeyce zorladık. Hatıralarının iki kapak arasına girmesinin bizler ve gelecek nesiller için çok kıymetli olduğuna ikna ettik. Zar zor ikna edebildik. Aslında bir video belgesel de yapacaktık lakin ömrü yetmedi. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Mekanı âli olsun. Burada aziz hatırasına ithafen görüşmelerimizdeki cevaplarından bir kısmını tadımlık niyetiyle sizinle paylaşmak istiyoruz. Kitapla ilgili hazırlıklarımız son aşamalarında. Allah nasip ederse kısa sürede sizinle buluşturmaya niyetliyiz. Evet, Yusuf Temizcan'ın gerçekleştirdiği bir mülakatı paylaştık. Abdullah Tivnikli ile yapılan son söyleşi, bereketli bir hayatı yaşamak başlığını taşıyor değerli dinleyenler. Bu aktardığımız mülakat. Genç Dergisi'nin Aralık 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.